Adı Aylin.
Ayrım 26.
O hafta içinde bir akşam New York'u ziyaret etmekte olan John Narbeyi ve karısıyla birlikte kentin batı kıyısında rıhtım üzerindeki balıkçı lokantalarından birine gittiler. Soğuk beyaz şarap ve ıslak uz ısmarladılar. Aylin'in keyfi yerine gelmişti. Güle oynaya yemek yerlerken biraz ötelerinde bir arbede koptu. Bağıra çağıra iki adam bir zenciyi suya ittiler. Zenci nefes nefese kafasını sudan çıkardıkça adamlardan biri zenciyi tekrar suyun içine itiyordu. Aylin bir anda yerinde nok gibi fırladı. Su kenarına koştu ve zenciyi suya iten adamları tekmelemeye başladı. Joe ve kardeşi bir an donup kaldılar. Sonra onlar da yerlerinden fırlayıp ailenin peşinden koştular. Joe ailenin koltuk altlarından, ağabeyi de bacaklarından yakalayarak zor kaçırdılar olay yerinden. Masalarına geri döndüklerinde Joe karısını azarlamaya başladı. Başımızı belaya mı sokmak istiyorsun? Ne işin vardı senin kavganın ortasında? Görmediniz mi? Zenciyi öldürüyorlardı. Sana ne Allah'ın zencisinden? Kim bilir hangi uyuşturucu kaçakçısının adamıdır. Gitmeseydin boğulmuş olabilirdi. Sen de bıçaklanmış olabilirdin. Deli misin? Nesin sen Aylin? Ben insan hayatını kurtarmaya yemin etmiş bir doktorum dedi Aylin. O gece eve döndüklerinde Joe neden bu ara bu kadar sinirlisin diye sordu karısına. Hastalardan biriyle bir sorunun mu var? Kocasını yanıtlamadı Aylin. Ertesi gün Baker'a telefon etti. Bana geçen hafta sözünü ettiğin rahibeyi başka birine yolladın mı diye sordu. Hayır, senin telefonunu bekliyordum. Ettim işte. Allah yardımcın olsun dedi Baker. Telefonu kapattığında avını tuzağa düşürmüş hain bir avcı gibi kıs kıs gülüyordu. Rahibe Nancy. Sayfa 210. Sekreterin karşısında tek bir söz söylemeden öyle dimdik heykel gibi oturuyor. Kocaman siyah evrak çantası dizlerine dayalı. Saçları ve gözleri kahverengi olmasına karşın her şey gri hissini veren silik, renksiz bir kadın. Adını soran ayrına cevap vermiyor. Randevu saati randevu saati 15 dakika gecikti halde şikayet etmiyor. Sanki bir put. Ayrın konuşma zorluğu çeken bir rahibi beklediklerini bildiği için bu rahibin en son olmalı diye düşünüyor. Üzerinde gri bir etek ceket var. Ayrını dağılmamış bir duman hissi veren bu rahibinin beyaz başlığı ve siyah cübbesi niye yok? Geleneksel kıyafet içinde çok daha gizemli olmaz mıydı? Rahibe karşısındaki kadında düş kırıklığı yarattığının farkında. Ömür boyu alışık o karşılıklı düş kırıklıklarına ama artık umurunda değil. Çok uzun süredir hiçbir şey umurunda değil. Buraya gelmesinin tek nedeni zaman kazanmak. Ona bir yıl daha süre tanıdılar. Kilise bir yıl boyunca psikiyatri seanslarının parasını ödeyecek. 4 yıldan beri ağzını açıp tek kelime söylemeyen ve bunalımını kronik hale getiren bir rahibeye kilise daha fazlasını yapamaz. Rodomisinin tedavisi netice vermezse rahibe Nense evine yollanacak. İşte bu bir yıllık zamanı kullanabilmek için Nense Rodomisinin seanslarına girip gelmeye kararlı. Bir yıl sonra Allah kerim. Oysa yıllar boyu Nancy kiliseyi yardıma muhtaç kulların sığınma yeri diye belirlemişti. Demek değilmiş. Yine de kiliseden başka gidecek bir yeri yok. Arkadaşlarını, akrabalarını çoktan yitirdi. İnancını da. Bir tek tanrı kaldı tutunabileceği. Zaten intihar etmemesinin tek nedeni de bu pamuk ipliğiyle bağlı olduğu tanrısı. Onun verdiği canı kendi elleri de alamıyor. Ayrın'ın doktorunun üstündeki yeşil ışık yanıyor. Doktor Rodonis sizi bekliyor, girebilirsiniz diyor Ayrın. Rahibe Nancy bu Rus isimli kadını hep Rus suratlı düşündü nedense. New York'a çıraklık eğitimine yollandığında hasta bakıcılık yaptığı 3 yıl boyunca göçmenlerle çalıştı durdu. Rusların patates burunlu fizyolojilerini, R harfine ağırlık veren kaba aksanlarını yakından tanıyor. Siyah çantasını toparlayıp kalkarken Rodomis'in çenesinde baş rahibeninki gibi sakallar olabileceğini de düşünüyor hatta. Bütün baş rahibelerin çeneleri sakallıdır nedense. Nancy bu bunalımı yüzünden sakallı bir üst olma imkanını yitirdiğinin de bilincinde. Kapının dışında duruyor şimdi. Yıllardır din adamlarının telkinlerinin, İsa'ya yalvarmalarının, bir sürü doktorun ve tonlarca ilacın yapamadığını bu çenesi sakallı Rus kadın yapacak ha? Tokmağı çeviriyor rahibe ve büyük bir şaşkınlık geçiriyor. Masasının başında otururken bulacağını umduğu Rodomis'i kapının hemen ardında onu karşılamaya gelmiş. Yok, bu kadın Rodomis'i olamaz. Bu kadın uzun boylu, ince, çok güzel, sarı saçları ve tenini, rengini tam çıkaramadığı gözleri var. Üstüne hantal bir tayyör ya da beyaz önlük yerine yeşilli mavili bir bluz ve açık yeşil bir etek giymiş. Sister Nancy, buyurun, ben Doktor Rodomis'le. Elini uzatıp rahibenin elini avucunun içinde sıkıca tutuyor. Biliyor musunuz, kiliseye mensup ilk hastam sizsiniz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Şöyle geçin sister. Koltuk biraz rahatsızdır. İri yarı Amerikalılara göre yapılmış. Arkanıza şu yastığı koymama müsaade edin. Ne zamandır değiştirmeyi düşünüyorum ama hep ihmale uğruyor. Bu işlerde öyle tembelim ki. Sister Nancy şaşkınlık içinde oturuyor. Bu aksan Rus aksanı değil. Bu kadını bugüne kadar gördüğünü hiç kimseye benzemiyor. İçinde bulunduğu oda bir doktor muayenehanesinden çok bir evin oturma odasını andırıyor. Sister Nancy, bana bulunumuzuna neden olan olayları anlatır mısınız? Yanıt yok. Bana ne anlatmak istiyorsanız onu anlatın. Sessizlik. Sister, siz İskoçyalısınız. Dünyanın en güzel memleketlerinden biri. En iyisi doğduğunuz kenti anlatın. O meşhur göllerden birinin kenarında mı büyüdünüz? Rahibe ince dudaklı, birbirine lanetli, taş gibi öylece duruyor ve yere bakıyor. Rahibe ince dudakları birbirine kenetli, taş gibi öylece oturuyor ve yere bakıyor. Hayat işareti veren yegane uzvu elleri. Elleri hiç durmaksızın sanki avucunda tuttuğu bir topu yoğuruyor gibi sürekli hareket halinde. Aylin karşısında oturan omuzları çökmüş, başı önüne eğik bu sessiz kütleye çaresizlik içinde bakıyor. Michel onu uyardı. Uyarmakla da kalmadı, rahibeden uzak durması için yalvardı adeta. Bunun Baker'ın bir tuzağı olduğunu, rahibenin umutsuz bir vaka teşkil ettiğini defalarca söyledi. Baker'ın oyununu görmek, onun kozundan kaçmamak fikri büsbütün tahrik etti Aylin'i. Bu hastayı ne pahasına olursa olsun almaya karar verdi. Michel'in çok pişman olacaksın, sakın yapma demesine rağmen içinden bir ses korkma, başaracaksın dedi. Sister Nancy, biz birbirimize mecburuz. Bir yıl boyunca haftada iki kere birer saat süreyle bu odada karşılıklı oturacağız. Siz manastıra giderken nasıl yemin ettinizse ben de doktor olurken benzeri bir yemin ettim. Bana gelen veya gönderilen hastaları geri çevirmeye hakkım yok. Yalvarırım birbirimize yardımcı olalım. Sorularımı yanıtlamıyorsunuz ama ne olur başınızı kaldırıp yüzüme bakın. Ben şimdi önümdeki dosyadan size ait bir takım bilgiler okuyacağım. İtirazınız olursa belirtin. Rahibe bir an başını kaldırıp Aylin'le göz göze geliyor ve yine hemen başını öne eğip ellerine bakmaya başlıyor. Ama Aylin o bir anlık bakışta gözlerindeki çığlığı duydu bile. Sister Nancy 17 Eylül 1942 yılında İskoçya'nın Dumbarton kentinde 14 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak doğdunuz. Adınız Mary. Rahibe şiddetle başını sallıyor. Anlıyor Aylin. O artık Sister Nancy. Ailesinin taktiği isimle çağrılmasına karşı aile içindeki kimliğiyle barışık olmayabilir mi? Aylin avını izleyen bir pars gibi tüm duyuları sivrilmiş, her jesti, her hareketi, her bakışı değerlendirmeye hazır, okumaya devam ediyor. Aile varlıklı değil ama sefalet içinde de yüzmüyor. Fertler birbiriyle genelde uyumlu. Sağlıklı kardeş ilişkileriniz var. Sizin en sevgili kardeşiniz, sizden 2 yıl sonra doğan ve kan kanserinden ölen erkek kardeşiniz Brian. Küçük kız kardeşinizin çocukken ölümü de sizi çok sarsmış. Rahibenin ellerinin çırpınışı durdu. Gözlerini hiç kaldırmıyor yerden. Sanki taş kesildi. Kan kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine çok kurban vermişsiniz. 3 erkek, 2 kız kardeşiniz, anneniz, babanız hep kansere yenik düşmüş. Parantez içinde, acaba bu kadın onlar gibi kanser olmadığı için kendini suçlu mu hissediyor? Ne olur yüzüme bakın Sister Nancy. Bir an başını kaldırıp tekrar eğiyor rahibe. Sizin 18 yaşında manastıra kapanmadan önce pek önemli olmayan bir gönül maceranız olmuş. Mahallenizden beraber büyüdüğünüz ağabeylerinizin bir arkadaşı size aşık olmuş. O genç adamdan ayrıldıktan sonra manastıra kapanıyorsunuz. Rahibenin elleri yine o görünmez topu yormaya başlıyor. Anneniz, kardeşleriniz, özellikle babanız şiddetle karşı çıkmışlar rahibe olmanıza. Onları dinlememişsiniz. 9 aylık bir eğitim döneminden sonra yemin ederek kiliseye girmişsiniz. Sonra uzun süren bir hasta bakıcılık devri. İşte hayatınızın özeti. Bu zor yolu seçmenize ne sebep oldu sister? Kız kardeşinizin çok acı çekerek ölmesi mi? O genç erkeğin sizi düş kırıklığına uğratması mı? Belki de size tecavüz etmeye kalktı. Ne dersiniz? Hiçbir şey bilmiyorsun diye düşünüyor rahibe. Benim hakkımdaki bir dosya, dost bilgi. Gerçeklerin yanından bile geçmiyor. O genç adam bana değil ablama aşıktı. Kızıl kahve saçları dalga dalga omuzlarına dökülen, gözleri derin ve durgun göllere benzeyen ablam dururken neden tozlu bir sincapa benzeyen beni sevsindi ki? Onu sevdi. Bunu bir tek ben biliyordum. Biliyor ve kendime saklıyordum. Tıpkı ablamın gizli aşkında da sakladığım gibi. Bir pembe dizide oynar gibiydik. Ablam evli bir erkeği, Billy ablamı, ben de Billy'yi seviyordum. Ve ben hep susuyordum. O zaman bile susuyordum. Oysa yeminimi etmemiştim daha. Konuşmak manastırda olduğu gibi yasak değildi. Benden başka herkes konuşuyordu. Ablam da, Veli de umutsuz aşklarını bana anlatıyorlardı. Ben sadece dinliyor ve susuyordum. İlaçlarınızı yazıyorum Sister Nancy diyor Aylin. Lütfen almayı ihmal etmeyin. Pembe hapları sabah kalkınca diğerlerini de gece yatarken alacaksınız. Sizi rahatlatır bunlar. Ben de alıyorum ara sıra, iyi geliyor. Rahibe bu beklenmedik ilgiden oldukça şaşkın. Çarşambaya görüşmek üzere. Buraya otobüs durağı da çok yakındır. Aylin size tarif etsin. Rahibeyi sokak kapısında uğurlayan Aylin'in yeşil ışığı yanıyor yine. Aylin kapıyı kapatıp mutfağa yöneliyor. Bir bardak cin, tonik, bol buz ve bir dilim limon koyup Aylin'in odasına geçiriyor. Bana hemen Baker'ı bul. Bu kadın hakkında kesinlikle daha fazla bilgi sahibi olmalıyım. Dilinden kocaman bir yudum alıyor. Telefonu bağlıyor Aylin. Baker, rahibe hakkında bana verdiğim bilgiler yeterli değil. Elinde ne varsa hepsi bu dosyada diyor Baker. Bana akrabalarının adres ve telefonları lazım. Tabii bağlı olduğu kilisenin de. Kendi hastanın işini kendi sekreterine gördür diyor Baker. Bu işin kolay olmayacağı konusunda ben seni uyarmıştım. Ha bir şey daha. Gözlerim üzerindir o domisli. Bu kez kendini iyi kolla. Hasta ile ofis dışı ilişki kurduğunu duyarsam şikayet dilekçemi işleme koyacağım, haberin olsun. Allah belanı versin Baker. Çat diye kapatıyor telefonu Aylin. Aylin'in yeşil ışığı yanıyor yine. Aylin kafasını uzatıyor kapıdan. Ben senden cin istedim. Tonik değil. Şu bardağı doğru dürüst cin koy. Senin içeceğin fazla cin rahibenin dilini çözemez. Ukalalık dinleyecek durumda değilim Aylin. Bana bağırmak da rahibenin dilini çözmez. Cinimi getir. Kükrüyor Aylin. Elinde cin şişesiyle giriyor Aylin. Bardağa biraz daha cin koyuyor. Bu rahibenin bağlı olduğu kurumu hastaneleri ara. Bak bakalım New York'ta bir akrabası veya çocukluğunu bilen bir eşi dostu var mıymış. Şişeyi de masama bırak. Aylin cin şişesini bırakmadan çıkıyor. Sesini çıkartmıyor Aylin. Buzlu cininden büyük bir yudum daha alıyor. Baker elinden gelse parçalayacak, dövecek, hakaret edecek. Adamın mesleki kıskançlığı had safhaya ulaştı. Aylin'i tedirgin etmek için elinden geleni yapıyor. Kendi hastaları başarı gösteremedikçe Aylin'in tedavi yöntemleriyle uğraşıyor. Ama böylece hasmını büsbütün tahrik ettiğinin farkında değil. Aylin önündeki dosyayı tekrar dikkatle okumaya başlıyor. Rahibe ile ilgili notlarını ilave ediyor. Kaseti çalıp konuşmaları dinliyor. Bir monolog. Kadının sesini duymayı bile başaramadı. Ama pes etmeyecek. Baker ve hafta sonu Joe'ya başarıya ilişkin ettiği ukalalıklarından sonra başarması şart. Bir süredir Joe'ya haksızlık ettiğinin farkında. Çocuklarının terbiyesizliklerinin faturasını nedense bu konuda hiç suç olmayan kocasına çıkartmaya kararlı. Çıkartmaya başladı. Valerie'nin onu sevmediğini başından beri biliyor ama buna hiç aldırmıyordu. Hatta yaptığı münasebetsizlikleri babasına çok düşkün bir kız evladın kıskançlığını verip anlayışla karşılıyordu. Ama geçen Noel'den beri kız giderek daha çok sinirine dokunuyor ailenin. Her işlerini burnunu sokuyor. İşi gücü kocası evi barkı olan bir kadının ayaklarına dolanmasına kızıyor ailen. Son olarak ailenin kent dışında almak istediği eve taktı. Babası New York'a o kadar uzak olan bir evde oturamazmış. İşte bu aralarında yükselen duran tansiyon geçen hafta sonu birden patlayıveriyor ve ailenin Valeria'ya tepkisi yanlış hedefe vuruyor. Valeria'nın resim sanatı ve kocasının resimleri üzerine yaptığı sıkıcı monoloğun sonunda ben ne kadar bahçıvansam Daryl da o kadar ressam deyiveriyor ailen. Ailenin bahçıvanlığı tüm ailenin alay konusu. Doğayı çok sevdiği için evde sürekli saksı içinde bitkiler taşıyan ailenin bitkilerinin tüm çabalara rağmen 2 haftadan fazla yaşayamadığını hepsi biliyor. Sanırım yanılıyorsun ailen diyor Joe. Çünkü Daryl hayatının resimlerini satarak kazanıyor. Hayır kazanmıyor çünkü Daryl resimlerini satamıyor. Valerie'nin bakışlarındaki derin nefret büsbütün azdırıyor aileni. Daryl'a haksızlık ediyorsun aileni. Joe'nun sesi buz gibi. Psikolojide gerçeklerle yüzleşmek bir tedavi yöntemidir. Birçok sorunu çözer. Daryl bu işi para için değil, sevdiği için, tatmin olmak için yapıyor. Başarısız tatmin olmaz. Bizimle niye uğraşıyorsun ailen diyor Daryl. Sizinle uğraşmıyorum ama senin karının burnunun sürekli kocamla bana ait olan meselelerin içinde olmasına kızıyorum. Joe 2 ateş arasında kalmış gibi bulunuyor. Aylin Joe'yu ve Daryl'ı kırdığı için pişman ve ezik. Ama Valerie'nin de canını acıtmış olduğu için gizli bir sevinç duyuyor. Aslında uzun zamandır kendini tanıyamıyor Aylin. Karınca incitmekten korkan kadını bir şımarık kız cadılaştırdı adeta. Bunu Michelle ile ilk fırsatta konuşacak. Bir büyük yudum cin daha içiyor ve o an içeri girip kendine kötü bakan Aylin'a bazılarını tepkisini ertelemek için içinden ona 20'ye kadar sayar. Ben 10 yudum cin içiyorum. Sayı saymaktan hem daha keyifli hem daha etkili oluyor diyor. Rahibe arkasında Aylin'in eliyle yerleştirdiği yastık kocaman siyah çanta bacaklarını dayalı taş gibi oturuyor yine. Çıt yok. Aylin anlatıyor, o dinliyor. Belki de dinlemiyor. Bütün bugün gözlerini yerden kaldırmamaya iyice kararlı. Geçen seferden daha az bir iletişim içindeler. Sister Nancy, sizden 2 yaş küçük kardeşiniz 11 yaşında ölmüş. Hastalığın süresince yanından hiç ayrılmamışsınız. Bu sizi çok etkilemiş olmalı. Belki de rahibe olup hastalara bakma fikri o günlerde yerleşti size, öyle mi? Nancy'nin elleri yine o görünmez topunu yoğurmaya başlıyor. Anneniz ölen kızına çok düşkünmüş. Sizin arası nasıldı acaba? Bu ölüm ikinizi yakınlaştırmış olmalı. Ne olur yüzüme bakın sister. Gözlerinizi görmeme müsaade edin. Nancy kaldırır gibi yaptığı başını hemen tekrar eğiyor. Gözlerimi görmene müsaade etmeyeceğim. Ben duygularımı 40 yıldır saklıyorum Radomisli. Sana mı açacağım şimdi? Ölüm annemle beni yaklaştırmışmış. Bizi hiçbir şey yaklaştırmadı. Ben onun en sönük, en silik kızıydım. Ne saçlarım kızıldı, ne gözlerim yeşildi, ne de boyum uzundu. Bir sürü genç kızın ve genç erkeğin arasında sıkışmış bir kahverengi tahta kurusu gibiydim. Sarı saçlı güzel kardeşim ölürken benim yüzümde ergenlik sivilceleri çıkmaya başlamıştı. Annemin niye o diye soran bakışlarını ömür boyu unutamam. Kardeşim çok uzun, çok acıklı bir ölümle ölüyordu. Her gün bir olduğum gibi eriyerek, onun yerine seve seve giderdim bu dünyada. Annem de isterdi bunu, eminim. Belki bir tek Johnny üzülürdü benim ölümüme. Ben onun küçük sincabıydım. Ama Tanrı seçimi bizlere bırakmıyor. Kız kardeşimi aldı. Sivilcelerim ve şekle girmeyen saçlarımla ben kaldım.
Ayrım sonu.